Ayrım 17, Miral, Rula Cebrağıl, sayfa 230. 12. Kapıyı açtığında sarı saçları güneş ışığını yansıtan Lisa'yı gören Miral oldukça afalladı. Tamamında ağzı şaşkınlıktan açık kalmıştı. İki kız çabucak kaynaştı ve eski dostların samimiyetiyle sohbete başladı. Fakat ikisi de onları ayıran derin farklılığın bilincindeydi. İlk karşılaştıkları Lisa Miral'in göğsünde Filistin bayrağı rozetini fark etmişse de kızın babasının hep bahsettiği aşırılardan biri olduğunu düşünmemişti. Kuskusunu beğeniyle yedi ve iki lokma arasında tamamı hazırladığı yemek için iltifat etti. Fakat sayısız sohbet başlatma girişimlerinin, ev sahibesinin kaçındığı girişimler ardından Samir'in annesinin şüpheci olduğunu anladı ve kendisini evinde misafir etmenin ona ne kadar güç gelmiş olabileceğini fark etti. Diğer taraftan Miral elinde olmadan kızdan hoşlandığını kabul etmişti. Lisa, Miral'in Hayfa'daki çoğu oğlan ve genç adam gibi siyasi sorularla ilgilenmeyen Samir'in aksine belki sadece kendi halkla gurur duyan birisi olduğunu düşündü. Lisa'nın siyaset ve neden olduğu tüm o sorunlar hakkında kafa patlatmaması zordu. Küçük bir kızken çok gurur duyduğu güçlü, cesur bir adam olan babasına hayrandı. Son zamanlarda ise şiddet haberlerini izledikçe bu duygunun yanında bir huzursuzluk hissi baş göstermişti. Babası kızının İsrail'de bir görevleri olduğunu unutmasına asla izin vermezdi. Çocukluğu boyunca halkının tarihindeki en önemli anda, nihayet vaat edilmiş topraklarını yaşayabilecekleri bu anda doğduğu için ne kadar şanslı olduğunu sürekli hatırlatırdı. Son 2 yılda generalliğe terfi etmesiyle beraber sohbetleri giderek azalmıştı. Babasının her görüşünde adam daha katı, yorgun ve eski kararlılığından ziyade nefretle hareket ediyor gibiydi. Aynı yıllarda babasının seyrek ziyaretleri zevkten ziyade rahatsızlığa dönüşürken Lisa, annesinin kişiliğinde düşündüğünden daha ilginç bir kadın bulmuştu. Annesi gençliğinde sosyalist ülkünün çok güçlü olduğu, halkın adalet ve eşitliğe inandığı ve herkesin beraberce toprağı işlediği, yaşadığı ve yemek yediği, çeşitli kibbutzlarda geçirdiği yaşantısını anlatırdı. Lisa'nın annesi üniversiteye başlamış fakat kısa süre sonra ayrılarak evlenmişti. Küçüklüğünden beri Lisa, annesinin ayna karşısında makyaj yapmasını seyretmeye bayılırdı. Gözleri koyu maviydi. Kestane saçı güneşte altın renginde parlardı. Yüzü oval, dudakları dolgundu. Lisa'nın çocukluğu çoğu yönden annesinin kini andırıyordu. Zaman geçtikçe isimlendiremediği bir huzursuzluğa kapılmaya başlasa da, Lisa Samir ile karşılaşana kadar sakin bir yaşam sürüyordu. Belirgin kültürel farklılıklarına karşın güçlü, karşılıklı bir tutku ile bağlanmışlardı. Aynı şeyleri yapmaktan hoşlanıyorlardı. Yanında kısa zamanda kendini rahat hissetmeye başlamıştı ve kendi kendine onunla görüşmeyi kesmek için hiçbir sebep olmadığını söylüyordu. Sıklıkla ve açıkça görüşüyorlardı. Sadece etraflarındaki insanların onaylamaz bakışlarını aldırmıyor, bu suç ortaklıklarına bir bağ buluyorlardı. Lisa'nın annesi Rachel, kızı hakkında dedikodular duymuş fakat Lisa'nın sadece asi ergenlik döneminden geçtiğine karar vermişti. Ne de olsa kızına diğer yolları açık olmasını öğreten kendisiydi. Her durumda kocasının hiçbir şey bilmemesi gerektiği açıktı. Asla anlamayacağından emindi. Böylece Lisa ile Samir, kızın babasının bir akrabası veya arkadaşının onu görüp babasını anlatmaması için daima Arap mahallelerinde buluştular. Samir'e kendisinden utandığı izlenim vermemeye çalışıyordu. Fakat babasının otoritesi ve ön yargılarına karşı çıkmak için çok erkendi. Samir bu durumdan şikayetçi değildi. Başka türlü asla göremeyeceği birçok güzel yer keşfetmesini sağladıklarını söyledi. Çoğunun müdavimleri arasında Yahudiler kadar Araplar da olsa bile. Lisa Miral'i daha iyi tanımak istiyordu. Arkadaş olabileceklerini hissediyordu. İkisi de meraklıydı. Güçlükleri severdi ve iletişim kanallarını açarak kişisel inançtan ziyade görev duygusuyla sahip oldukları inançları zayıflatabilecek bir huzursuzluğa sahiplerdi. Öğle yemeğinde tamam da samimi olmaya çalışıyordu. Fakat Miral sesini rahat görünmek için harcadığı muazzam çabayı duyabiliyordu. Diğer taraftan Samir ise öğleden sonrasının ilerleyişi biçiminden memnun görünüyordu. Belki her şeyden öte, kendisini daima Araplar ile Yahudiler arasında karşılıklı saygıya inanacak şekilde yetiştirmiş annesini denemek için çocukça bir arzu duyuyordu. Yaşamının bu anında annesinin kendisine öğrettiği derslere uymada yetersiz olduğunu göstermek dersten daha önemliydi. Lisa'yı seviyordu fakat karma ilişkilerin çoğunlukla mutluluk ve eşitlik yanılsamasıyla başladığını ve ardından her ikisi olmasa da zayıf tarafın anlayışsızlık ve ırkçılık çukurunun cehennemine düştüğünü çok iyi biliyordu. Tanıdığı iki kız Yahudi erkeklerle nişanlanmıştı. Bir süre sonra erkekler kızlardan ayrılmış ve o zamandan beri kızları ne aileleri ne de eski dostları onları tekrar Suriye'ye kabul etmiş, kızları bu tür ütopyaların daima hayal olarak kalmaya yazgılı olduğunu canlı kanıtı olarak görmüşlerdi. Tamam'ın evindeki öğle yemeğin ardından Mira ile Lisa sık sık görüşmeye başladılar. Samir onları arabası uzun gezintilere götürüyor veya öğleden sonraların üçü beraber sahilde geçiriyorlardı. Bir gün akıllarına belli bir hedef olmaksızın yola çıktılar ve kendilerini ülkenin kuzey kesimindeki Tiberia Gölü kıyısında buldular. Yoğun bir sıcak vardı, yaprak kımıldamıyordu ve seve seve göle dalabilecek olsalar da hiçbir mayo getirmemişti. Fakat göl kıyısının bu tarafı ıssızdı ve etrafa bakınan Lisa son derece doğal bir tavırla tamamen soyunarak soğuk suya daldı. Şoke olan Miray onu izleyerek gülmeye başladı. Asla taklit edemeyeceği kendi kültüründen biri için hiçbir zaman mümkün olmayacak bu cesaret gösterisi karşısında büyülenmişti. İki genç kadının sohbetleri daima yüzeyseldi. Asla siyasete bulaşmıyor ve her durumda farklı aksanlarının kendilerini ayıran ve daha onlar doğmadan önce ayırmış olan görünmez duvarın cisimlenmesine neden olacağı korkusuyla uzun uzadıya konuşmuyorlardı. Bu tatil sırasında bir anlamda dost oldular. Miray siyasi tutkusunu asla Lisa ile paylaşamaz veya İsrail ordusunun saldırıları karşısında Filistinlilerin çektiği acıları ona anlatamazdı. Lisa kendi açısından kendisine oldukça farklı bu kıza derin bir sevgi duyuyor. Fakat geceleri kendisini boğan şüpheleri, çeşitli şehirleri vuran terörist saldırılarının korkusuyla babası eve döndüğünde hissettiği huzursuzluk hissinin karışımını Miray'a asla açamayacağını düşünüyordu. Konuşmaları yaşamdan beklentileri, en sevdikleri hobiler, gelecek hayalleri, pop müzik, pimpon ve erkek arkadaşlarıyla sınırlıydı. Lisa'nın anlattığı öyküler Miray'ı ilk kez seksi düşünmeye sevk etmişti. Konu her açıldığında Miray'ın tabuları yıkılıyor, onu son derece utandırıyor ve bol miktarda heyecanlı kahkahalarla beraber şiddetle kızarmasına neden oluyordu. Bu tür şeyleri kimseyle konuşmamıştı. Belli ki daha deneyimli ve daha az kısıtlanmış olan Lisa ona seks hakkında tavsiyeler veriyor. Önünde din ve dar eltifelin katı duvarlarını kendisinden gizlediği ve varlığını sadece Hani ile kısa ve yoğun ilişkisi sırasında öğrendiği yeni bir dünya açılırken Miray daima yarı şoke, yarı eğlenir biçimde dinliyordu. Bu havai günler Miray'e farklı bir dünyanın mümkün olduğunu hatırlatarak, gelecekte güç yıllarda kendisini koruyacak bir hediye, beklenmedik bir hazine gibi geliyordu. Bir gün Lisa ona açıkça bir soru sordu. Bir kızla hiç öpüştün mü? Bir erkekle öpüştüğün gibi mi? Diye sordu Miray. Hayır, hiç başıma gelmedi diye cevapladı. Bu düşünceyle eğlenerek erkek arkadaşımı öptüm. Fakat ikimiz de hala utanıyoruz. Lisa gülümseyerek açıkladı. İlk öpücükler asla bir şey ifade etmez. Tekniği öğrendi, her şey daha iyiye gider. Gerçekten, evet kesinlikle. Lisa'nın yüzü aniden aydınlandı. Bir erkeği gerçekten öpmeyi öğrenmek ister misin? Miray ne beklemesi gerektiğini bilemeyerek şaşkınlıkla arkadaşına baktı. Ardından kararsız bir tonda cevapladı. Evet, bana soruyla cevap vermemelisin biliyorsun. Bunu öğrenmek istiyor musun, istemiyor musun? Evet, Miray'ın utancı giderek artıyordu fakat çok meraklanmıştı. Lisa tereddüt etmeden ona yaklaştı ve Miray'ın çenesini baş ve işaret parmağı ile hafifçe kaldırdı. Ardından rahatlatıcı bir tebessümle Miray'a bakarak konuştu. Şimdi rahatla, hiçbir şey düşünme ve beni izle. Lisa dudaklarını Miray'ınkilere bastırdığında içinde bir sıcaklık hissi oluştu. Dilleri buluştuğunda Miray arkadaşın hareketlerini anında uydu. Ardından ikisi de kahkahaya boğuldular. Gördün mü? Çok zor değilmiş. Hayır değil diye gülmesine karşın moraran Miray. Beraber geçirdikleri günler boyunca kızlar ülkeler içinde bulunan iki ayrı dünya hakkında birbirlerini bilgilendirmeye başladı. Biz de yürüdükleri tarafsız bölgeyi korumak için çizdikleri hayali çizgiyi bir kez aşarak ertesi yıl muhtemelen askere gideceğini açıkladı. Miral, İsrailli kızların 2 yıl ve erkeklerin 3 yıl askerlik yaptığını biliyordu. Ramallah'taki bir gösteri sırasında üniforma içindeki Liza ile karşılaşma düşüncesi karşısında ürperdi. Miral'in Liza'da en sevdiği şey kızın sürekli bağımsızlık peşinde koşması, Liza'nın Miral'de en sevdiği şey ise içgüdüsel görünen cesaretiydi. Konuşma ihtiyacı duymasalar da ikisi de gerçeküstü durumlarının devam edemeyeceğinin ve denizin kabarmaya başlayıp dalgaların liman doklarını yalayacağı ilk güz rüzgarlarıyla beraber yok olacağının farkındaydı. Miral Kudüs'ün Hayfa olmadığını ve Kudüs'e döndüğünde intifadayı askerlerden kaçıran protestocuları her şeyin sınırında birkaç metrekare içinde büyümeye mahkum mülteci çocuklarını bulacağını biliyordu. Bir gün Miral ve Liza dükkandan dükkana gezinirken Liza'nın babasıyla karşılaştılar. Miral gafil avlanmıştı. Bu karşılaşma olası hiç aklına gelmemişti ve istediği son şey şu ana kadar varlığını düşünmemeyi başardı bu adamla yüz yüze gelmekti. Kendini tanıtıp adamın elini halkının kanıyla lekeli olduğunu düşündüğü o ele sıkma fikri onu itiyordu. Lisa'nın babası çok uzun boyluydu, oval bir yüzü, düzgün yüz hatları ve her gün çalıştırdığı yağsız bir vücudu vardı. Miral yüz ifadesini asla tanımlayamıyordu. Kesinlikle gülümsemese de gerçekte yaşam boyunca hiç gülümsememiş gibiydi. Kötü adam gibi görünmüyordu. Normal görünüşlüydü. Kıyafetleri olmasa mesleğini asla anlayamayacağınız türde bir insan gibi. Neyse ki belki de arkadaşının gerginliğini sezen Liza akıllıca öne çıkarak babasını selamladı ve Miral'i geride bıraktı. Gerçekte bu herkes için iyi olmuştu. Zira Samir'in ailesi Liza'ya yaptığı tekliften dolayı üzüntü duyuyorsa da kızınkiler açıkça buna karşıydı. Liza babasının ilişkiyi nasıl öğrendiğini bilmiyordu. Fakat bir akşam eve gelmiş, kızı çalışma odasına çağırmış ve onunla ilgili duyduğu bazı söylentileri açıklamasını istemişti. Liza hiçbir şey inkar etmedi ve babası ona tutarlılık ve tüm aile bireylerinin görevi olarak gördüğü davranış tarzı hakkında söylev çektiğinde sadece cevap vermek için bakışlarını indirdi. Birkaç gün sonra kızının ilişkiyi bitirmediği ortaya çıktığında babası, o ve Samir tekrar beraber görülecek olursa kızını evden atmakla tehdit edecek kadar ileri gitti. Lisa bundan Samir dahil kimseye bahsetmedi. Samir ise tüm olanlardan habersiz, tek sorunu kızın akrabalarının gittiği yerlerden uzak durma olduğu yargısıyla yaşıyordu. Tatil bitmeden önce kızlar Samir ile ilişkisi devam etse de etmese de dost kalacaklarına dair birbirlerine söz verdi. Ay sonunda Miral'in son sınavları yaklaşırken babasından eve dönmesini isteyen bir telefon geldi. Kudüs'e döndükten birkaç gün sonra Miral, Samir'in sahte bir suçlamayla tutuklandığını ve 3 gün bir sorgu merkezinde tutulduğunu öğrendi. Bu olay üzerine Samir ve Liza gerçeklerle yüzleşmek zorunda kaldı ve kısa süre sonra ayrıldılar. 13. Miral ve Liza ise dostlukları öncelikle kendilerine ve ikinci planda diğer insanlara karşı bir meydan okumaymışçasına irtibatlarını koparmadılar. Okula döndükten birkaç hafta sonra Miral son sınavına girmişti ki arkadaşından bir telefon geldi. Lisa'nın ertesi gün Kudüs'te bazı işleri vardı ve Miral'e buluşup bulaşamayacaklarını sordu. Bu Hayfa'nın bir dereceye kadar sağladığı koruma çemberi dışındaki ilk buluşmaları olacaktı ve Miral birisinin kendisini Yahudi arkadaşla beraber görebileceği düşüncesinden biraz endişeleniyordu. Miral karşılaştıkları yer ve saatte üstünde dar bir kot, mavi bir tişört ve beyaz pamuklu bir sweatshirtle belirdi. Liza her zamankinden hoştu. Sarı elbisesi göğüslerin mükemmel biçimini ortaya koyacak kadar derin kesimliydi ve saçı yüzünü çevreleyen iki örgü haricinde serbestçe omuzlarına dökülüyordu. Miral Liza'yı tekrar gördüğüne bu kadar sevineceğini düşünmemişti. Onu sessiz bir lokantaya götürdü. Öğle yemeği yiyerek son haberleri paylaştılar. Sohbet sırasında Lisa üstün körü biçimde en önemli haberini iletti. Astım nedeniyle askerlikten muafım. Orduya katılmam gerekmiyor. Buna gerçekten memnunum, dedi alçak bir sesle. Miral öksürmeye başladı, durdu ve tekrar başladı. İkinci patlaması lokantacının dikkatini çekti ve adam masalarına yaklaşmaya başladıysa da Miral'in her şeyin yolunda olduğunu belirten el işaretiyle durdu. Bunu fark etmeyen Lisa devam etti. Biliyor musun, bu yaz bana işgal edilmiş topraklar hakkında söylediklerini çok düşündüm. Kahveleri geldiğinde Miral arkadaşının falına bakmak istedi. Lisa'ya fincanı bir dikişte bitirmesini söyledi. Fincanı aldı ve çabucak tabağın üzerine çevirdi. Ardından fincanı yukarı çevirerek içindekileri incelemeye başladı. Bir şey yaşam tarzını değiştirecek, dedi. Kakule kahvesinin kalın telvesini yorumlayarak. Fincanı tekrar ters çevirip ağzını tabağa hafifçe bastırarak salladı. Ardından telveyi tekrar inceledi, gülümsedi ve yorumunu yaptı. Önümüzdeki yılın sonuna kadar daha büyük bir adama aşık olacaksın ve bu sefer bu gerçek bir aşk olacak. Lisa'nın aklına hemen samir ve saçma kabul edilemeyen nedenlerden bozulan ilişkileri geldi. Haydi bunu düşünme artık, dedi ve arkadaşın düşüncelerini tatmin edip gülümseyen Miral. İkiniz birbirinize uygun değilsiniz. O harika biri. Fakat narsist ve bir parça toy. Hassas ve tatlı biriyle beraber olmalısın. Lisa güldü. Bu dostluklarının çıktığı kaynağı geride bırakıp ikisi arasında artık özel bir şeye dönüştüğünün diğer bir kanıtıydı. Onlar iki arkadaştı. Sadece iki arkadaş. Hesabı ödedikten sonra Ermeni mahallesine doğru yürümeye karar verdiler. Hava hoş biçimde serindi. En çok bağlı olduğun yeri görmek istiyorum, dedi Lisa aniden. Konuşmalarının gidişatını bozarak. Miral bir an bocaladı, gözlerini arkadaşına dikti ve geçen bir taksiyi durdurdu. Ramallah lütfen. Lisa, Miral'in şoföre gidecekleri yeri söylediğini duyduğunda içgüdüsel olarak araçtan inmek istedi. Taksi hareket etmişken kapıyı açtı fakat Miral hem nazik hem de güçlü bir hareketle onu durdurdu. Gözleri ve başının hafif bir hareketi Lisa'ya sorun olmadığını söylüyordu. Bu arada kahverengi Mercedes satın aldıklarını taşıyan müşterilerle dolu Selahattin Sokağı'nda ilerliyordu. Lisa sokağın kenarına kadar uzanan dükkanlara ve zeminden tavana kadar sergilenen mallara baktı. Asfalt zemin çukurlarla doluydu ve Kudüs'ün son evlerini geride bırakan taksi hoplayıp zıplıyordu. İlk kız da bir şey söylemedi. Taksiden iner inmez Lisa bağırdı. Beni neden buraya getirdin? Bu bir sınav mı? Sadece yeni İsrail binalarından sadece birkaç kilometre öte başka bir dünya olduğunu görmeni istiyorum. Unutulmuş bir dünya fakat yaşıyor, diye cevapladı Miral. Lisa'nın birkaç metre önünde yürüyor ve önceki günlerde yağan yağmurların oluşturduğu gölcüklerden kaçınmaya çalışıyordu. Burada yaralanabileceğin aklına geldi mi? İsrailler burada istenmiyor, diye tekrar haykırdı Lisa. Miral'in seri adımlarını ayak uydurmaya çalışırken. Haydi Lisa, seni gereksiz risklere atmayacağımı biliyorsun. Yakınımda dur, ağzını açma ve konuşman gerekirse İbranice konuşma, İngilizce konuş. Avrupalı bir sivil toplum örgütü için çalıştığını söyleyeceğim. Tehlikede olmayacaksın. Lisa bazı çocukların paçavralardan yapmışa benzer inanılmaz bir topla futbol oynadığını gördü. Çocuklar kızları görür görmez iğreti futbol sahasından çıkarak onlara doğru koştular. Pis, haykıran çocuk grubunun yaklaşmasını izleyen Lisa, ceplerinde kesinlikle taşlar olduğunu düşündü ve bir kez daha kaçmak, adımlarını takip etmek, Ramallah yoluna dönmek ve bir taksinin geçmesini beklemek istedi. Fakat çocuklara doğru sükunetle yürüyen Miral'i görünce adımlarını yavaşlattı. Çocukların arkadaşının çevresine aldığını, onun şeker dağıttığını, başlarını okşadığını ve sevgiyle sırtlarına veya kıçlarına vurduğunu gördü. Sıcak bir el elimi kavruyor, diye yazdı Lisa o akşam günlüğüne. Düşmanlık bekliyordum, bunun yerine kendimi gülümseyen yüzlerle çevrelenmiş buldum. Elimden tutup kampı gezdiriyorlar, çocuklar kötü giyinmiş, pantolonları yamalı ve soluk tişörtleri delik deşik. Bana küçük karanlık evlerini gösteriyorlar. Burada anneleri iğreti ateşlerin üstüne eğilmiş yemek yapıyor veya kapılar önünde oturup dikiş dikiyor. Çocuklar benimle Arapça konuşuyor, kırık dökük İngilizce konuşan büyük çocukların aksine fakat anlatmak istediklerini anlamak için dillerini bilmeme bile gerek yok. Gözleriyle konuşuyorlar. Sadece biri olan beni huzursuz etti, beni uzaktan izliyordu. Siyah saçı bir yığın halinde alnına düşüyordu. Ağzının kenarında sönmüş bir sigara vardı ve bana Yahudi olduğumu biliyormuş gibi bakıyordu. Miral'in onunla konuştuğunu gördüm. Ciddi görünüyorlardı fakat beni tanıştırmadı. İlk kez tecridin ne olduğunu gördüm. Öyleyse bile burasının hayal bile edemeyeceğimiz bir dünya oldu gerçek. Bunlar mı bizim düşmanımız? Miral'in gözleri Liza'nın üzerindeydi. Çocuklar onu ellerinden tutmuş bir kulübeden diğerine götürüyorlardı. Ona değerli birer yadigar gibi sergiledikleri ölmüş ağabeyleri veya babalarının resimlerini veya sahip oldukları birkaç kitabı göstermek istiyorlardı. Liza gözlerinde bastırılmış fakat yoğun duygularını görebiliyordu. Çocukların gülümsemelerine karşılık vererek onlarla kaynaştı. Birkaç dakika içinde çocuklar mülteci kampları hakkında duyduğu her şeyi aklından silmişti. Miral, Haldun'un arkadaşı Sait'e doğru gitti. Oğlan kıza yarım bir tebessümle beraber tişörtünün altından çıkarttı, bir paket verdi. Miral paketi sırt çantasına saklarken Sait bir sigara yaktı. "Artık sen de mi sigara içiyorsun? Bu paketi ne zaman aldın?" diye sordu. Sigarayı ağzından kapıp bir yere atar ve ayakkabısını burnuyla ezerken. Sert hareketi Sait'i gafil avladı ve birkaç saniye yüzünden bir soru ifadesi ve burun deliklerinden yavaşça çıkan dumanla hareketsiz durdu. Ürdün'den gelen bir akraba bir hafta kadar önce getirdi. Benim için de bir mektup vardı, iyi durumda görünüyor. Miral bir an elini onun omzuna koydu. "Sigarayı bırakacağına söz verir misin?" Sait cevap verdi. "Beni öldürür mü? Her sabah uyanıyorum ve o gece tekrar kendi yatağımda uyuma şansımın İsrail keskin nişancısı tarafından vurulmakla veya tankın altında ezilip tabuta girmekle eşit olduğunu biliyorum." Ardından nefes almadan devam etti. "Söylesene, mülteci kampındaki bir çocuğun yaşamının değeri nedir?" Miral cevap vermedi. "Değerini ben söyleyeyim, Miral. Hiçbir değeri yok. Çünkü biz yokuz. Dünyanın dışındayız. Sigara burada büyümek kadar kötü değil." Yerde ayağın yanında duran bir tenekeyi tekmeledi. "Ne hakkım var?" diye düşündü Miral dilini ısırarak. "Buraya Dar el-Tifen'in sağlıklı yaşam teorileriyle dop dolu gelip çok az tanıdığım bu kötü koşullarda yaşayan bir oğlanla bu şekilde konuşmaya." Düştüğü durumdan Liza'nın gelişiyle kurtulan Miral, Sait'in yanından ayrılarak arkadaşını karşılamaya gitti. Birkaç adım attıktan sonra Sait'e el sallamak için döndüyse de oğlan çoktan kaybolmuştu. Dönüş yolunda Miral Lisa'nın birkaç saat öncesine kadar sadece birkaç gazete makalesi veya televizyon haberlerinde görülen hayaletler aniden cisiplenmiş ve belirgin ad ve yüzlere bürünmüşçesine hala gördüklerinin etkisi altında olduğunu fark etti. "Bundan sonra," diye düşündü Miral, "bu çocukların yüzleri zihnine kazınacak. Kendi elini sıkan ellerini hissedecek. Yalvarmadan kendisine bakan gözlerini, değerli hiçbir şeyleri yokken ciddiyetle kendisine yaşam koşullarını gösterdiklerini hatırlayacak." Taksi Kudüs yolunda virajları aşarken Liza arkadaşının elini tuttu. Konuşamıyordu fakat Miral'e kampa yaptıkları ziyaretin kendisi için çok şey ifade ettiğini, anlatması gerektiğini hissediyordu. O gün lağımların açıkta olduğu, evlerin çamur ve samandan veya oluklu metalden yapıldığı, dünyanın en çirkin yerinin, dayanışma ve aynı koşulların paylaşılması da çok sağlam ilişkiler kurulan bir yere dönüşebileceğini görmüştü. Buraya silahsız gelen herkes sırf geldiği için derhal herkesin kalbini kazanıyordu. Ülkesinde böyle karanlık köşeler olduğunu öğrenen Liza şoke olmuştu. Kendi kendine tekrarlayıp duruyordu. "Böyle perişan yerler nasıl var olabilir? Burası benim ülkem olamaz." 17. ayrımın sonu, sayfa 242.